Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızla sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta da söylemiştik, hatırlayanlarınız, takip edenleriniz hatırlayacaktır. Bedeni fazlalıklardan temizlemek bahsindeyiz. Evet, bu da iki kısımdır. Birinci kısım, bedenden olmayan fazlalıkları temizlemektir. Saçları ve sakalları arasındaki kirleri temizlemek gibi. Bu temizlik tarak ya da kil ile ya da hamamda yapmakla olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde ve hazarda yanından tarak eksik etmezdi. O halde insanın kendini temiz tutması sünnettir. Burada herhalde asıl olan da budur. Biri de gözünün köşesinde toplananları parmağı ile kaldırmaktır. Biri de kulakta toplananları hamamdan çıkınca temizlemektir. Biri de burnundaki pislikleri su çekmek ve sümkürmekle, dişlerindeki kirleri de misvakla temizlemektir. Biri de parmakların dibinde, ayakların arkasında ve ökçesinde, tırnakların dibinde olan kirleri temizlemektir. Hülasa, bütün azalarda olan kirleri temizlemek sünnettir. Bir yerde toplanan kir, abdestin sıhhatine engel teşkil etmez, abdest suyunun bedene ulaşmasına mani olmaz, ancak kir tırnaklar altında normalinden fazla toplanırsa mani olur. O halde bunun gibi kirleri hamamda, banyoda sıcak su ile gidermek sünnettir. Hamama ait hükümler. Hamama giden kimseye 4 şey farz ve 10 şey de sünnet olur. Farz olanların ikisi kendi avret yeriyle ilgilidir. Göbeğinden dizine kadar olan yerleri başkalarının görmesinden saklamalıdır ve tellakın elinden de sakınmak gerektir. Boğmak, bakmaktan daha fazla günahtır. İkisi de başkalarının avret yeriyle ilgilidir. Gözünü başkalarının avret yerine bakmaktan korumalıdır. Bir kimse avret yerini açarsa ona nehyetmelidir. Zira bundan korkmayıp onu nehyetmezse günahkar olur. Bunları gözetmeyen hamamdan, banyodan günahkar olarak çıkar. İbn Ömer radıyallahu anh hamama girdiği zaman yüzünü duvara döner ve gözüne de bir şey bağlardı. Bunlar kadınlara da farzdır. Bilhassa onları kuvvetli özürleri olmadan hamama bırakmak da yine yasaklanmıştır. Sünnetleri, önce temizlik sünnetini gözetmeye niyet etmelidir. Mesela namaz vaktinde temiz bulunmak için niyet etmelidir. Başkaları kendisini temiz görsünler diye değil, hamamcının ücretini peşin vermeli. Böylece hem hatır hoş olur hem de ona ne vereceğini bilir. İçeri girerken önce sol ayağını atmalı ve şu duayı okumalıdır. Pis, necis, habis ve kovulmuş şeytanın mekrinden Allah'a sığınırım. Zira hamam şeytanların yeridir. O halde hamam tenha olduğu veya kalabalık olmadığı zamanlarda hamama girmeye çalışmalıdır. Terlemeden sıcak odaya geçmemelidir. Hamama girer girmez koltuklarını yıkamalıdır. Suyu israf etmemelidir. Suyu hamamcı gördüğü takdirde darılmayacak kadar kullanmalıdır. İçeri girince hamamdakilere selam vermemelidir. Fakat tokalaşmak caizdir. Selam veren kimseye Allah seni bağışlasın diye cevap vermelidir. Hamamda çok konuşulmamalıdır. Eğer Kur'an okuyorsa yüksek sesle okumamalıdır. Fakat yüksek sesle şeytandan istihaze etmek, yani Allah'a sığınmak caizdir. Güneş batarken ve yatsı namazıyla akşam namazı arasında hamama girmemelidir. Zira bu vakit şeytanların dağılma zamanıdır. Sıcak odaya girdiği zaman cehennemin sıcağını hatırlamalıdır. Bir saatten fazla durmamalıdır. Cehennem ateşinin nasıl olacağını düşünmelidir. Belki akıllı olan her neye baksa ahireti hatırlar. Bir karanlık görünce kabir karanlığını, bir yılan görürse cehennem yılanlarını, çirkin bir surat görürse münker nekiri hatırlar ve yine korkunç bir ses duyunca İsrafil'in suru çalmasını hatırlar. Bir ret veya kabul görürse ahiretin ret ve kabulünü hatırlar. Şer'i sünnetler bunlardır. Vücutta gelişen fazlalıkları temizlemek. İkinci kısım, temizliğin bir kısmı da bedenden olan fazlalıkları temizlemektir. Bu da 7 kısımdır. Eşraf olmayanlar için saçı tıraş etmek uzatmaktan daha iyidir ve temizliği de daha uygundur. fakat bir miktarını tıraş edip yer yer kabul bırakmak mekruhtur. Hakkında nehy gelmiştir. Bıyığı dudakla beraber kesmek sünnettir. Uzatmak yasaklanmıştır. 3. Koltuk altındaki kılları temizlemektir. 4. Kaba avret yerinde biten kılları temizlemektir. 5. Tırnakları kesmek sünnettir. Böylece tırnakların altında kir toplanması önlenmiş olur. 6. Göbek kesmek sünnettir. Bu da doğum zamanında olur. 7. Erkek için sünnet olmaktır. Uzun sakalının bir tutamını bırakıp gerisini kesmek lazımdır. Böyle itidal sınırının haricine çıkmaması sağlanmış olur. İbni Ömer ve tabiinden bir grup böyle yaparlardı. Sakalda 10 şey mekruhtur. 1. Siyaha boyamak. Zira hadis-i şerifte sakalı siyaha boyamak cehennemliklerin işidir. Bunu en çok yapan da Firavun'du. İbni Abbas rivayet eder ki, ahir zamanda kıllarını siyaha boyayacak bazı insanlar türüyecektir. Bilin ki onlar cennet kokusundan mahrumdur. Bu kötü niyetle yapılan bir benzetmedir. 2. Kırmızı ve sarıya boyamaktır. Buna muharipler düşmanın yılması için genç yiğit görünmek, düşman Müslümanları ihtiyar ve güçsüz anlayıp hücuma cesaret etmesin diye yaparlardı. Bazı alimler bu maksatla siyaha boyamaya da ruhsat vermişlerdir. Gaye bu olmazsa sadece karışma, benzeme olur, işlenmesi caiz değildir. 3. İnsanların kendisini ihtiyar sanıp fazla hürmet etmeleri için sakalını beyaza boyamak. Bu da ahmaklıktır. 4. İhtiyarlıktan utanarak sakalındaki beyaz kılları çekmektir. Bu Allah Teala'nın nurundan utanmak anlamına geldiği için büyük bir cahilliktir. 5. Nefsin arzu ve isteğine uyarak veya henüz sakalı bitmemiş gençlere benzemek için sakalını kazımaktır. Bu da büyük bir cehalettir. Zira Allah Teala'nın şöyle tesbih eden melekleri vardır. Erkeklere sakal, kadınlara saç bahşeden Allah Teala ortaktan münezzehtir. 6. Kadınlara güzel görünüp beğenilmesi için sakalına makasla güvercin kuyruğu gibi biçim vermektir. 7. Saçını sakalına karıştırıp kulakların üstünden zülüfler uzatmaktır. Bu salihlerin şeklinde fazla bir şeydir. 8. Sakalının çok siyah veya çok beyaz olduğuna gururlanmaktır. 9. Sünnet olduğu için değil de insanlar görsün diye sakalını taramaktır. 10. İnsanlara zahit ve müttaki görünmek için görenler taat ve ibadetten sakalını taramaya bile fırsat bulamıyor desinler diye sakalını taramamaktır. Evet değerli dinleyenler, şimdi dördüncü asıl olan namaz konusundayız. Namaz dinin direği ve İslam'ın temelidir. Bütün ibadetlerin efendisi ve rehberidir. Allah Teala'nın 5 vakit namazını kılan kimseyi merhametiyle koruyacağına ahdi vardır. Büyük günahlardan kaçındıktan sonra 5 vakit namaz küçük günahlarına kefaret olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 5 vakit namaz bir kimsenin sarayının önünden geçen bir akarsuya benzer. O kimsenin temizlenmemesi mümkün mü? Ve devam ederek buyurdu ki, su kiri temizlediği gibi 5 vakit namaz da günahları temizler. Ve yine buyurdu ki, namaz dinin direğidir. Onu bırakan dinini harap etmiş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine dinin en faziletli ameli hangisidir diye sorduklarında cevabında vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Yine buyurdu ki, cennetin anahtarı namazdır. Ve yine buyurdu ki, Allah Teala kullarına şehadet kelimesinden sonra namazdan daha sevgili bir ibadet farz etmemiştir. Eğer namazdan daha sevgili bir ibadet olsaydı, onu meleklere yaptırırdı. Halbuki onlar daima namazdadır. Bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı ayakta ve bir kısmı da oturmaktadır. Ve yine buyurdu, bir kimse bile bile bir vakit namazı terk ederse kafir olur. Yani imanın aslına halel gelmesi yaklaşmış olur. Nitekim çölde suyunu kaybeden kimseye ölür derler, yani ölümü yaklaşmış olur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet gününde ilk önce namaza bakarlar. Eğer şartları, rükünleri tamam ise kabul ederler. Eğer noksan ise diğer amelleriyle birlikte sahibinin yüzüne çarparlar. Yine buyurdu ki, temizliğini güzel yapıp namazı vaktinde kılan, rükû ve secdeyi hakkıyla yerine getiren, kalbi huşu ve hudu içerisinde bulunan kimsenin namazı beyaz ve parlak olarak arşa çıkıp der ki, sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun. Namazı vaktinde kılmayan temizliğe tam riayet etmezse, rükû, secde ve huşu yerine getirmezse, bu şekilde olan namaz siyah ve karanlık olarak göğe çıkar ve der ki, sen beni zayi ettiğin gibi Allah Teala da seni zayi etsin. Sonra Allah'ın dilediği zamana kadar orada durur, sonra eski kaftan gibi dürüp yüzüne çarparlar. Yine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hırsızların en kötüsü namazından çalandır. Namazın zahir keyfiyeti. Namazın zahir fiilleri bedenin dış yapısı mahiyetindedir. Onun bir de sırrı ve hakikati vardır ki namazın ruhu mesabesindedir. Biz ilk önce namazın zahirini beyan edeceğiz. O da şöyledir. Namaza azmeden kimse beden ve elbisenin temizliğini bitirip avret yerini örttükten sonra temiz bir yerde kıbleye karşı durur, iki ayağı arasında dört parmak açıklık bırakır, sırtını dik tutar, başını önüne eğip gözünü secde yerinden ayırmaz. Bu şekilde doğru durduktan sonra şeytanı kendinden uzaklaştırmak niyetiyle Nas suresini okur. Eğer kendisine bir kimsenin iktida etmek ihtimali var ise sesli ezan okur, yoksa kâmet getirmekle yetinir. Niyeti kalbinde hazırlar ve kalben mesela öğle namazının farzını kılmaya başlıyorum der. Bu kelimelerin manası kalpte hazır olunca ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırır. Şöyle ki parmaklarının ucu kulaklarının hizasına gelecek ve baş parmağı kulakların yumuşağına değecek, elin arkası omuzları hizasına gelecek şekilde getirir. Böyle durduktan sonra Allahu Ekber deyip iki elini göğsünün üstünde bağlar, Hanefi imamlarına göre elleri göbeğinin altında bağlar, sağ elini sol elinin üstüne koyup şehadet parmağıyla orta parmağını sol bileğinin üstüne koyar ve diğerlerini halka yapar. Elini aşağıya salladıktan sonra değil, belki tekbir aldığı gibi doğru göğsüne götürür. Ellerini bağlarken silkelemez, ileri uzatmaz ve iki yanından dışarı çıkarmaz. Belki kendine çekerek bağlar. Tekbir kelimesini mübalağa ile söylemeyecek. Şöyle ki Allah kelimesinden sonra bir vav, Ekber'in B'sinden sonra bir elif çıkmayacak. Yani Ekbar demeyecek. Bu vesveseli ve cahil olanların işidir. Belki namazın dışında külfetsiz bu kelimeyi nasıl söylüyorsa namazda da öylece söyleyerek ellerini birbirinin üzerine koyunca Allahu Ekber diyecek. Bundan sonra Sübhaneke duasını okumaktır. Ondan sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim ile Fatiha'yı okumaya başlar. Fatiha'yı bitirince amin der. Bunu sureden ayrı söyler. Sureye bitişik olarak okumaz. Ondan sonra başka bir sure yahut Kur'an-ı Kerim'den dilediği ayetlerden okur. İmama uymuş ise sabah namazının iki rekat farzıyla akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında sesli okur. Sonra rükû için tekbir alır. Tekbirini surenin sonuyla birleştirmez. İki elin ayasını dizlerine koyar, parmaklarını kıbleye yöneltir ve birbirinden ayırır. Dizlerini birbiriyle birleştirmez. Belki doğru tutar, başını da doğru tutar. Tahta gibi düz ve lam şeklinde olur. İki kolunu yanlarından uzak tutar, kadınlar uzak tutmaz. Bu şekli alınca üç kere Sübhane Rabbiyel Azim der. Yani o azamet sahibi olan Allah'ı tenzih eder ve ona hamd ederim. İmam değil de 5-7 kere derse daha iyi olur. Sonra rükudan kalkıp doğrulur ve Semiallahu limen hamideh der. Yani Allah Teala hamd eden kullarını duyar. Bir miktar ayak üzerine durduktan sonra Rabbena lekel hamd der. Yani Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Secdeler. Sonra tekbir alıp secdeye varır. Önce yere yakın azaları yere koyar. Önce dizlerini, sonra ellerini ve ondan sonra da alnını ve burnunu yere koyar. Kollarıyla yanlarının arasını, karnıyla uyluklarının arasını açık tutar. Kadınlar azalarını ayrı tutmayıp birbiriyle birleştirir. Sonra üç kere Sübhane Rabbiyel E'la der. İmam değil ise daha fazla söylemek daha iyidir. Sonra başını secdeden kaldırır ve sol ayağı üzerine oturur. İki elini uylukları üzerine koyar. Sonra tekrar bir defa daha secdeye varır. Secdeden sonra tekbir alıp ayağa kalkar. Bir rekat daha bu şekilde kılar. Fatiha'dan önce yalnız besmele çeker. Teşehhüd, tahiyyat. İki rekat bitince teşehhüde oturur. İki secde arasında oturduğu gibi sol ayağı üzerine oturur. Ellerini dizleri üzerine koyup parmaklarını tabii şekilde aralar. İkinci teşehhüde de böyle yapar. Ancak kadınlar iki ayağını oturağı altından sağ tarafa uzatır ve sol oturağını yere koyar. Birinci teşehhüde Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Birinci teşehhüde Allahümme salli ala Muhammedin duasını okumadan ayağa kalkar. İkinci teşehhüde bu duayı sonuna kadar okur ve selam verir. Selam, Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip yüzünü sağ tarafa döndürür. Şöyle ki arkasında olan kimse yüzünün yarısını görebilsin. Sonra öbür tarafa selam verir. Bu selamlar ile namazdan çıktığını niyet eder. Bu selam ile hazır cemaate ve meleklere selamı da niyet eder. Namazın mekruhları. Namazı aç ve susuz, öfkeli, büyük ve küçük abdeste sıkışık iken durmak, kalbi huşudan men eden işlerle meşgul olmak, ayaklarını birleştirmek, bir ayağını yerden kaldırmak, secdede ökçesi üzerine oturmak, dizleri göğsüne çekmek yani kalçaları üstünde oturmak, ellerini kaftan içinde tutmak, secde ederken elbisesini önünden ve arkasından toplamak, kaftanının üzerinden kuşak kuşanmak, kaba etlerinin üzerine oturmak, ellerini salıvermek, her tarafa bakmak, parmağını çıtlatmak, vücudunu kaşımak, esnemek, sakalının kıllarıyla oynamak, secde etmek için ufak taşları secde yerinden atmak, parmaklarını birbirine geçirmek, arkasını bir yere dayamak, bütün bunlar mekruhtur ve yasaklanmıştır. Hulasa, göz, el, ayak ve bütün azalar edep üzere olup namazın sıfatına uygun olmalıdır. Ancak böylece namaz kabule layık olur ve ahirette kurtuluş vesilesi olur. Namazın farzları bu anlattıklarımız içinde yalnız 12 tanedir. Niyet, birinci tekbir, kıyam, Fatiha okumak, rükû, rükûda istikrar bulmak, rükûdan doğrulup istikrar bulmak, secde, secdede istikrar bulmak, secdeler arasında oturup istikrar bulmak, son oturuşta Peygamber Efendimiz'e salat getirmek, tahiyyat okuyacak kadar oturmak ve selam vermektir. Bu kadarı yapılırsa namaz tamam olur. Fakat bu namazın kabul olmama korkusu da vardır. Bu bir kimsenin padişahın huzuruna elsiz ayaksız, burunsuz ve kulaksız bir köle getirmeye benzer. Elbette bu kimse kabul olmama korkusundadır. Namaz nasıl eda edilir? Bilmiş ol ki bu anlattıklarımız namazın kalıbı ve suretidir. Bu suretin bir hakikati vardır ki o da onun ruhudur. Namazın her hareketinin ve zikrinin bir ruhu vardır. Asıl ruh olmadıkça namaz cansız cesede benzer. Namazın aslı olur da adabı ve hareketleri tamam olmazsa namaz gözü çıkmış, burnu ve kulağı kesilmiş adama döner. Eğer namazın hareketleri yerine getirilir de ruhu ve hakikati olmazsa, gözü yerinde olup da görmeyen, kulağı yerinde olup da işitmeyen adam gibi olur. Namazın aslı huşu, hudu ve namazın bütün hareketleriyle kalbin hazır olmasıdır. Zira namazdan maksat kalbi Allah Teala'ya yöneltmek, tazim ve heybetle zikrini tazelemektir. Nitekim Allah Teala buyurur ki, beni hatırlamak için namaz kıl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki, nice insanlar vardır ki namazdan nasipleri yorgunluk ve sıkıntıdan başka bir şey değildir. Bu namazı beden kalıbı ile eda edip de kalbi gafil olan kimseler hakkındadır. Ve yine Peygamberimiz buyurdu ki, çok namaz kılanlar vardır ki onlara namazdan hissesi, yarısı yahut onda biri yazılır. Yine Peygamberimiz buyurdu ki, namazı bir kimseye veda eder gibi kıl. Yani namazla kendi nefsine, isteklerine veda et. Belki Allah Teala'dan başka ne var ise de hepsine veda et, kendini tamamıyla namaza ver. Bu sebeptendir ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh buyurur ki, Resulullah bizimle konuşurdu, biz de onunla konuşurduk. Namaz vakti gelince bizi hiç görmemiş ve tanımamış gibi olurdu. Bu Allah Teala'nın azametiyle gayet fazla meşgul olmasından ileri gelirdi. Ve yine Peygamber Efendimiz buyurur ki, kalbin hazır olmadığı namaza Allah Teala bakmaz. İbrahim Aleyhisselam namaz kılarken kalbinin hışırtısı 2000 uzaktan duyulurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh namaza kalktığı zaman azalarını bir titreme alırdı, benzi değişirdi ve 7 kat göklere ve yere arz ettiklerinde taşıyamadıkları emaneti eda etmek zamanı geldi derdi. Süfyan-ı Sevri der ki, namazı huşu ile kılmayanın namazı doğru olmaz. Hasan Basri radıyallahu anh der ki, namazı huşu içinde kılmayan, namazda kalbi hazır olmayan hakkında namazın ceza sebebi olması daha yakındır. Muaz radıyallahu anh der ki, namazda kasten sağında solunda kimler var diye bakanın namazı olmaz. Her ne kadar Şafii, Ebu Hanife ve alimlerin çoğu yalnız iki tekbiri alırken kalp hazır olursa namaz doğrudur demişlerse de bu fetvayı zaruret sebebiyle buyurmuşlardır. Zira insanlarda gaflet galip olduğu için bütün namazda kalbin hazır bulunması nadir olur. Namaz doğru olur dememelerinin manası kılıçtan kurtulur demektir. Fakat ahirete azık almaya layık olan yalnız ilk tekbirde kalbi hazır olan kimsenin hali, hiç namaz kılmayan kimsenin halinden daha iyidir. Ancak daha kötü olmasından da korkulur, zira hizmette gevşeklik ve tembellik gösteren kimse, bazen hiç kimseye gelmeyenden daha fazla muahaza ve cezaya maruz kalır. Bu sebepten Hasan-ı Basri, bu namaz cezaya daha yakındır diyor. Belki hadiste gelmiştir ki, sahibini kötülükten ve günahtan korumayan namaz, Allah'tan uzaklaşmaktan başka faydası olmaz. O halde bu anlattıklarımızdan anlaşıldı ki, ruhu tamam olan namaz, kalbin hazır olduğu namazdır. Yalnız ilk tekbirde kalbin hazır olduğu namazda, ruhtan yalnız bir eser kalmıştır. O hayattan bir nefeslik ceset gibidir. Bilmiş ol ki namazla ilgili ilk şey ezandır. O halde ezanı duyunca sana lazım olan şudur: kalbini namaza bağlamak, her ne işte bulunursan ondan el çekip namazın hazırlığına girişmektir. Geçmiş büyükler böyle yaparlardı. Demirci ezanı duyunca çekici havaya kaldırmışsa vurmazdı. Ayakkabıcı iğneyi sokmuş ise çıkarmazdı. Bunlar hemen yerinden fırlayıp namazın hazırlığına başlarlardı. Zira ezan sesinden kıyamet gününün çağrısını hatırlarlardı. Ve şunu bilirlerdi ki, bu çağrıcının fermanına itaat için acele eden, kıyamet günündeki çağrısı ona ancak müjde olacaktır. Eğer bu çağrıcının sesinden kalbinde neşe ve sevinç hasıl olmazsa, kıyamet günündeki nidadan da müjde ve sevinç bulamayacaktır. Efendim, bugün de bize ayrılan süre burada sona eriyor. İlahi Nefesler'de Kimya-i Saadet okumalarına devam edeceğiz inşallah, ömrümüz olursa haftaya. Efendim, sağlık afiyetle bir gün ve ömür diliyorum. Allah'a emanet olunuz.